Ayrım 43, sayfa 886. Norveçliler karşı koyuyor. Norveçliler daha başlangıçta karşı koymaya başladılar. Her yanda değil elbet. İsveç'ten tren yoluyla gelen demir cevherinin boşaltıldığı Narvik'te garnizon komutanı, yukarıda gördüğümüz gibi Quisling'in koyu taraftarı Albay Konrad Sundlo idi. Sundlo bir tek silah atmadan Almanlara teslim oldu. Ama donanma komutanı o cinsten bir adam değildi. Limandaki iki eski gemiden biri olan Icewold, 10 Alman muhribi uzun fiyordun ağzına yaklaştığı sırada bir uyarma topu attı ve muhriplere kendilerini tanıtmaları için sinyal verdi. Bunun üzerine Alman muhrip flotillasının komutanı Tuamiral Fritz Bonte, Norveçlilerden teslim olmalarını istemek üzere denize bir sandal indirdi. Bu sırada Alman deniz subaylarının sonradan savaşın kural tanımadığını ileri sürerek savundukları bir Alman hilesine başvuruldu. Sandaldaki subay Norveçlilerin karşı koyacaklarını sinyalle Alman amiraline bildirince, amiral yalnızca sandalın gemiden ayrılmasını bekledi ve sonra hemen Icewold'a bir torpil salladı. İkinci Norveç gemisi Norch da bunun üstüne ateş açtı ama o da çarçabuk susturuldu. 300 Norveçli öldü. Hemen hemen iki geminin bütün mürettebatı. Sabah saat 8'de Narvik Almanların eline geçmişti. 10 muhrip İngiliz donanması maskesi altında limana girmiş, yalnızca iki taburluk Nazi askeri şehri işgal etmeye yetmişti. Taburun başında Hitler'in birahane darbesinden arkadaşı olan Bavyeralı Tuğgeneral Edward Dietl vardı. Dietl, ertesi gün Narvik'te işler bozulunca güvenilir ve cesur bir komutan olduğunu ispat edecekti. Uzun Norveç batı kıyısının ortasındaki Trondheim'da hemen hemen aynı kolaylıkla alındı. Alman donanmasının gemileri başlarında ağır kruvazör Hipper olmak üzere fiyorttan geçtiği sırada limanı koruyan bataryalar ateş etmediler. Hipper ile 4 muhripte bulunan askerler hiçbir müdahale ile karşılaşmadan şehrin rıhtımına çıktılar. Bu bazı müstahkem mevkilerin birkaç saat yakınlarındaki Vernes'te bulunan hava alanı ise 2 gün dayandı. Ama bütün bu dayanmalar çok büyük deniz gemilerinin ve denizaltıların barınacağı bu çok güzel limanın demir cevheri nakliyatının İngilizler tarafından kesilmesi halinde Almanların kullanmayı düşündükleri Kuzey Merkez Norveç İsveç demir yolu başlangıç istasyonunun işgalini önleyemedi. Bergen Norveç'in ikinci büyük limanıydı. Trondheim'dan 400 kilometre kadar aşağıda bulunuyordu ve başkent Oslo'ya bir demir yoluyla bağlıydı. Burada da az bir karşı koyma oldu. Limanı koruyan bataryalar Königsberg kruvazöründe ve yardımcı bir gemide ağır hasar yaptılar. Ama öteki gemilerde bulunan askerler rahatça karaya çıktılar ve şehri öğleden önce işgal ettiler. Direkt İngiliz yardımı zavallı Norveçlilere ilk olarak Bergen'de ulaştı. Öğleden sonra 15 deniz bombardıman uçağı Königsberg'i batırdı. Böylece Königsberg savaş içinde hava hücumunda ilk batırılan gemi oldu. Limanın dışında İngilizlerin 4 kruvazör ve 7 muhripten oluşan kuvvetli bir donanması vardı. Bu donanma küçük Alman deniz kuvvetini kolayca yenebilirdi. Ama tam limana girerken amirallikten bir emir geldi. Hücumdan vazgeçilecekti. Mayın ve hava bombardımanı tehlikesi vardı. Churchill bu kararı verdiğine sonradan pişman oldu. Bu emir çok önemli günlerde İngilizlere çok pahalıya mal olacak çekingenliklerinin ve yarım tedbirlerinin ilk belirtisiydi. Güney kıyısında Stavanger limanı yakınlarında bulunan Solo havaalanı Norveç makineli tüfek yuvaları susturulduktan sonra iyi bir uçak savar savunması yoktu. Yere Alman paraşütçüleri indirilmek suretiyle alındı. Bu alan Norveç'in en büyük havaalanıydı. Luftwaffe için çok büyük bir stratejik önemi vardı. Çünkü bombardıman uçakları buradan hem Norveç kıyılarına yaklaşacak İngiliz donanmasını hem de Kuzey İngiltere'deki İngiliz deniz üslerini de bombalayabilirlerdi. Almanlar bu alanı ele geçirmekle Norveç'te hava hakimiyetini kurmuş oldular. İngiltere'nin herhangi bir çıkarma hareketini de böylece önlediler. Güney kıyısındaki Kristiansand Almanlar karşısında oldukça iyi direndi. Kıyı bataryaları Karlsruhe adlı hafif kruvazörün yönettiği Alman filosunu iki kere püskürttü. Ama Alman uçakları hemen bataryaları susturdular ve liman öğle üzeri işgal edildi. Yalnız o gece limandan ayrılan Karlsruhe bir İngiliz denizaltısı tarafından torpillendi ve batacak kadar büyük bir yara aldı. Öğle üzeri ya da öğleden sonra Skagerrak'tan Kuzey Kutbu'na kadar çıkan 1250 kilometrelik batı ve güney kıyılarında 5 büyük Norveç şehri ve limanı ile bir hava alanı Almanların eline geçmiş bulunuyordu. İşgal İngilizlerinkinden çok küçük bir donanmanın taşıdığı bir avuç askerle başarılmıştı. Cesaret, hile ve sürpriz Hitler'e çok aza mal olan bir zafer kazandırmıştı. Ama askeri kuvvet ve diplomasi asıl ele geçirmek istediği Oslo'da hiç umulmayan belalarla karşılaştı. 8-9 Nisan gecesi Alman elçiliğinin seçtiği bir karşılama heyeti sabaha kadar Alman donanmasının ve askeri nakliye gemilerinin gelmesini bekledi. Başlarında deniz ateşesi yüzbaşı Schreiber vardı. O sırada işleri başından aşkın olan elçi Doktor Brauer de arada sırada heyete katılıyordu. Alman deniz ateşesi yardımcılarından bir subay da bir deniz motörüne binmiş körfezde dolaşıp duruyordu. Başında Lützow, Hitler Deutschland'ın adını Lützow'a çevirmişti. Deutschland adını taşıyan bir geminin batmasını istemiyordu. Yeni amiral gemisi Blücher'in bulunacağı Alman donanmasına kılavuzluk edecekti. Heyet saatlerce boşuna bekledi. Büyük gemiler bir türlü görünmüyorlardı. 75 kilometre uzunluktaki Oslo Fiyordu'nun giriş yerinde filonun karşısına Olaf Trygvesson adında bir mayın gemisi çıkmış, bir Alman mayın gemisini batırmış ve Emden adlı hafif kruvazörü de hasara uğratmıştı. Alman filosu kıyı bataryalarını susturmak için karaya ufak bir kuvvet çıkardıktan sonra fiyortta seyrine devam etmişti. Oslo'nun 22 kilometre güneyinde suların 15 mil daraldığı yerde yeni bir belaya daha çattı filo. Eski Oscarsborg tabyasının bulunduğu bu yerin savunucuları Almanların umduklarından daha cesur çıktılar. Şafak sökmeden az önce tabyadaki 28 santimlik kurup topları Lützow ve Blücher üzerine ateş açtılar ve kıyıdan torpiller atıldı. 10 bin tonluk Blücher içindeki cephanelerin de patlamasıyla alevler içinde yanarak battı. 1600 kişi öldü. Bu arada kralı ve hükümeti yakalamak ve başkentin yönetimini ele almak için gelen Gestapo ve yönetici memurlar da evraklarıyla birlikte boğuldular. Lützow da yara aldı ama batmadı. Blücher'de bulunan filo komutanı Tuamiral Oskar Kumets ile 163. Piyade Tümeni komutanı General Erwin Engelbrecht yüzerek kıyıya çıktılar ve Norveçliler tarafından esir edildiler. Bunun üzerine bozguna uğrayan Alman filosu yaralarını sarmak üzere geriye döndü. Sonuç olarak hedefine varamadı. Yani Norveç başkentini alamadı. Ertesi güne kadar da bir daha geriye dönemedi. Oslo'yu mahalli savunma tertibatı olmayan hava alanına indirilmiş ufak bir Alman kuvveti ele geçirdi. Norveç kral ailesi, hükümet ve parlamento üyeleri öteki limanlardan gelen korkunç haberleri ve Oslo Fiyordu'ndan gelen top seslerini işitince sabahleyin saat 9.30'da özel bir trene binmişler, başkentten 120 kilometre kuzeyde bulunan Hamar'a hareket etmişlerdi. Norveç Bankası'nın altınları ile dolu olan 20 kamyon ile Dışişleri Bakanlığı'nın gizli evrakını taşıyan 3 kamyon da aynı saatte yola çıkmışlardı. Böylelikle Oscarsborg'daki garnizonun cesur davranışı Hitler'in Norveç Kralı ile hükümetine ve altınlarına el koyma planlarını alt üst etmiş oldu. Ama Oslo'da tam bir korku vardı. Şehirde az sayıda Norveç askeri bulunuyordu. Ama henüz savunma durumuna geçirilmemişlerdi. Asıl önemlisi Fornebu yakınındaki havaalanını kapatmak için hiçbir şey yapılmamıştı. Oysa alana giden yol birkaç eski otomobille pekala kapatılabilirdi. Bir gece önce Alman hava ataşesi yüzbaşı Spiller paraşütçü askerleri karşılamak üzere buraya inmişti. Donanma şehre girince paraşütçüler de buradan geleceklerdi. Gemiler limana giremeyince Alman elçiliği Berlin'e acele bir mesaj göndermiş, umulmayan durumu bildirmişti. Mesaja hemen cevap gelmişti. Fornebu'ya az sonra paraşütçüler ve hava piyadeleri indirilecekti. Öğle üzeri 5 bölük kadar asker indirildi. Bu askerlerin ellerinde yalnızca hafif makineli tüfek bulunduğuna göre başkentteki Norveç askerleri pekala bunların haklarından gelebilirlerdi. Ama bugüne kadar bir türlü anlaşılmayan nedenlerden ötürü Oslo'da büyük bir kargaşalık vardı. Bu askerler ne bir araya gelebildiler ne de bir şey yapabildiler. Göstermelik kabilinden bir Alman piyade kuvveti önde uydurma bir askeri bando mecburi yürüyüşle şehre girdi. Norveç'in son şehri de böylece düştü. Ama Norveç düşmedi. Düşmemişti daha. 9 Nisan günü öğleden sonra Norveç parlamentosu yani Storting Hamar'da toplandığı zaman 200 milletvekilinden ancak 5 kişi kalmıştı. Bu 5 kişi de Alman askerlerinin yaklaşmakta olduğu haberi üzerine akşamüstü saat 7.30'da dağıldı ve doğuya İsveç sınırına yakın Elverum'a hareket etti. Ribbentrop, Dr. Brauer'den kralla görüşmesini isteyip duruyordu. Norveç Başbakanı ise Alman askerlerinin güneyde oldukça emin bir mesafeye çekilmeleri şartıyla buna razı olmuştu. Oysa Alman bakanı bunu kabul edemezdi. Bu sırada yeni bir Nazi hilesi hazırlanmaktaydı. Hava ataşesi yüzbaşı Spiller, inatçı kral ile hükümeti ele geçirmek üzere Fornebu havaalanında Hamar'a iki Alman paraşütçü bölüğü göndermişti. Böyle bir hareketi başarmak işten bile değildi. Çünkü Norveç askerleri Almanların Oslo'ya girmelerini önlemek için bir tek kurşun bile atmadıklarına göre Hamar'da herhangi bir karşılık koyma olamazdı. Bu düşünceyle arka arkaya otobüslere bindirilmiş iki bölük asker sanki birer turistmişler gibi çevrelerine baka baka Hamar'a doğru yollandılar. Ama Norveç ordusunda başka subaylara benzemeyen biri vardı. Piyade kuvvetleri baş müfettişi Albay Rouge. Bu albay kralla birlikte kuzeye gitmiş ve kaçak hükümeti korumak amacıyla Hamar yakınında alelacele topladığı iki piyade taburu ile yolu tıkamıştı. İki otobüs yolda durduruldu ve çarpışma hemen başladı. Spiller ağır surette yaralandı. Almanlar daha birçok kayıplar verdikten sonra Oslo'ya dönmek zorunda kaldılar. Ertesi gün Dr. Brauer aynı yoldan kralı görmeye gitti. Eski zaman diplomatlarından olan Alman elçisi oynadığı rolden hiç memnun değildi. Ama Ribbentrop ille de kralla konuşup hükümeti teslim alacaksın diye tutturmuştu. Hemen o sıralarda Oslo'da geçen bir takım olaylar da Brauer'in işini güçleştirmişti. Quisling bir gece önce ortaya çıkmış, Almanların başkenti aldıklarına emin olunca radyo istasyonuna doğru yürümüş, kendisini yeni hükümetin başkanı ilan ederek bütün Norveçlilerden karşı koymanın derhal durdurulmasını istemişti. Brauer bu hareketi pek anlamamıştı ama Berlin sonradan bile anlayamadı. Böyle bir hareketin Almanların Norveç'i almak için harcadıkları çabayı sıfıra indireceğini biliyordu. Gariptir ki Queensling'in bu ihaneti Norveçliler için bir utanç oldu. Ama Norveçlileri de karşı koymaya kışkırttı. Hepsi de birer kahraman kesildiler. Norveç kralı 7. Hakon 20. yüzyılda seçimle tahta geçmiş tek kraldı. Ve Norveçlilerin de 500 yıldan beri ilk olarak kralları vardı. Norveç 400 yıl Danimarka'nın, sonra da 100 yıl İsveç'in bir parçası olmuştu. 1905'te İsveç'ten ayrıldı ve halk Danimarka Prensi Karl'ı Norveç kralı seçti. Sonradan bu kral Kral 7. Hakon adını aldı. 7. Hakon 9 Nisan 1940 sabahı Almanlara hemen teslim olan Danimarka kralı 10. Christian'ın kardeşiydi. Doktor Brauer ile Kral 7. Hakon 10 Nisan günü öğleden sonra saat 3'te Elverum adındaki küçük bir kasabanın okulunda buluştular. Kitap yazarının sonradan kralla yaptığı görüşmeden, Norveç kayıtlarından ve Doktor Brauer'in gizli raporundan ele geçen Alman evrakı arasındadır. Yararlanılarak bu konuşmada geçenleri burada anlatmak mümkün olacaktır. Kral bir hayli çekindikten sonra Alman elçisini Dışişleri Bakanı Doktor Halvdan Kout'un yanında kabul etti. Brauer, Hakon'u yalnız görmek isteyince kral Kout'un muvaffakatiyle buna razı oldu. Aldığı talimata uyan Alman elçisi kralı hem pohpohladı hem de korkuttu. Almanya Norveç hanedanını yerinde bırakmak istiyordu. Hakon'dan istenen şey yalnızca bir gün önce kardeşinin Kopenhag'da yaptığını yapmasıydı. Wehrmacht'a karşı koymak delilikti. Boşu boşuna Norveç kanı dökülecekti. Kraldan Quisling hükümetini onaylaması ve Oslo'ya dönmesi isteniyordu. Sert, demokratik ruhlu ve aynı zamanda disiplinli bir adam olan Hakon, bu zor zamanda bile anayasaya uyarak kralın siyasi kararlar veremeyeceğini Alman diplomatına anlatmaya çalıştı. Böyle bir kararı ancak hükümet verebilirdi ve şimdi hemen hükümete danışacaktı. Sonra Kout'ta görüşmeye katıldı ve hükümet kararının Oslo'ya döndüğünde Brauer'e telefonla bildirilmesine karar verildi. Hakon siyasi kararlar veremezdi ama bu kararları etkileyebilirdi. Almanlara verilecek tek bir cevap vardı. Kral hükümet üyelerini Elverum yakınlarında Nybergsgund köyünde basit bir kahvede topladı. Brauer'in ayrılmasından sonra Almanların kendisini ani bir hücumla yakalamalarından korkuyordu. Kendi bakımından Alman isteklerini kabul edemem dedi. Böyle bir tutum 35 yıl kadar önce bu ülkeye geldiğimden beri Norveç kralı olarak görev saydığım her şeyle çatışır. Bu açıklamamın hükümetin kararını etkilemesini ya da kararın bu açıklamaya dayanmasını istemem. Ama ne halkımızın ne de halkın Storting'deki temsilcilerinin güvendiği Quisling'i başbakan olarak tayin ederim. Ama hükümet Alman isteklerini kabul etmeye karar verirse bunun nedenini çok iyi anlarım. Savaşın birçok genç Norveçlinin hayatına mal olacağını biliyorum. Bu takdirde tahttan çekilmek benim için izlenecek tek yol olacaktır. O zamana kadar kabinede kararsız durumda olanlar da kraldan cesaret aldılar. Brauer, Oslo yolunun yarısında Eidsvoll'da varıldığında Kout telefonun başına geçmiş Norveç'in cevabını bildiriyordu. Alman elçisi bu cevabı Oslo'daki elçiliğe hemen bildirdi. Az sonra Berlin haberi aldı. Kral Quisling hükümetini kabul etmiyor. Karar hükümetin oy birliğiyle krala yaptığı tavsiye üzerine alınmıştır. Benim sorduğum somut bir soruya Dışişleri Bakanı Kout şöyle cevap verdi. Direnme olabildiği kadar uzun sürecektir. O akşam Norveç'in dış dünya ile bağlantısını sağlayan Dolaylardaki küçük radyo istasyonundan Norveç hükümeti kudretli Nazi imparatorluğuna kafa tutmaya başladı. Hükümet Alman isteklerini kabul etmediğini açıkladı ve halkı yalnızca 3 milyondu, istilacılara karşı koymaya çağırdı. Kral da resmen bu çağrıya katıldı. Nazi istilacıları Norveçlilerin bu tutumlarına bir türlü akıl erdiremiyorlardı. Kralı yola getirmek için iki teşebbüs daha yaptılar. 11 Nisan sabahı Quisling'in yüzbaşı Urgence adındaki bir temsilcisi kralı görmeye gitti ve onu başkente dönmeye zorladı. Quisling'in kendisine sadakatle hizmet edeceğine söz verdi. Bu teklifine cevap bile verilmedi. Öğleden sonra Brouwer'den acele bir mesaj geldi. Mesajda bir takım teklifleri konuşmak üzere kralla bir görüşme yapılması isteniyordu. Ribbentrop, Norveç halkına makul bir anlaşmaya varılması için son bir şans daha tanımak istediğini krala bildirmek için Alman elçiliğine talimat vermişti. Ribbentrop'un verdiği gizli talimattan yeni bir hileye daha başvurulacağı anlaşılıyordu. Brouwer görüşmeyi Oslo ile kralın bulunduğu köy arasında bir yerde düzenleyecek. Brouwer belli nedenden ötürü bu teklifi General von Falkenhorst ile görüşecek. Sonra da mutabık kalınan görüşme yerini generale bildirecekti. Ribbentrop'un talimatını telefonla bildiren Gauss, verdiği raporda Herr Brouwer'in talimatının anlamını iyice anladığını bildiriyordu. Kralın bu görüşmeye gittiği takdirde Falkenhorst'un askerleri tarafından yakalanacağı belliydi. Bu sefer Kohut, krala danıştıktan sonra Alman elçisine bir takım teklifleri bulunduğu takdirde bu teklifleri Dışişleri Bakanı'na bildirebileceği cevabını verdi. Nazilerin bu kadar ufak ve güçsüz bir ülkenin böyle bir cevabı karşısında gösterdiği tepki çabuk ve sert oldu. Almanlar kralı ve kabine üyelerini ellerine geçirememişlerdi. 1. Sonra da onları teslim olmaya razı edememişlerdi. 2. Şimdi onları yok etmeye çalışacaklardı. 11 Nisan'da Luftwaffe bir ders vermek üzere Neibergsund köyüne gönderildi. Nazi uçakları bombalar ve yangın bombalarıyla köyün altını üstüne getirdiler. Sonra yanan ve yıkılan evlerden kaçmak isteyenleri makineli tüfek ateşine tuttular. Almanlar kralla bakanlarını öldürdüklerini sandılar. Kuzey Norveç'te sonradan esir edilen bir Alman havacısının defterinde 11 Nisan'da şöyle bir yazı vardı. Neibergsund, Oslo Regierung, alles vernichtet. Oslo hükümeti, hepsinin işi tamam. Aslında köyün işi tamamdı ama kralla hükümetin değil. Nazi uçakları geldiği sırada bakanlar yakınlardaki ormana saklanmışlardı. Luftwaffe'nin küçük köyün evlerini bir yıkıntı haline getirişini dizlerine kadar kar içinde seyretmişlerdi. Artık ya yakınlardaki İsveç sınırına kadar yürüyüp tarafsız İsveç'e sığınacaklar ya da kuzeyde hala karlarla kaplı olan kendi dağlarına çekileceklerdi. Sonunda Gudbrands Vadisi'ne gitmeye karar verdiler. Bu vadiden Hamar ve Lillehammer'a ve oradan dağlardan geçerek Trondheim'in 150 kilometre kadar güneybatısında ve kuzey kıyısında Andalsnes'e gidebileceklerdi. Yol boyunca rastladıkları dağınık Norveç kuvvetlerini karşı koymak üzere örgütleyeceklerdi. Bu arada İngilizlerden de yardım gelebilirdi.